Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kârilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم تعملون بصير ولقى الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 16 Haziran 1401, Hicri Kameri 12 Cemadül Evvel 1444 ve Miladi Takvimle 7 Aralık 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İranlı öğrencilerin istikbara karşı mücadele simgesi 16 Azer ve Nehcul Belaga aynasında Hazreti Ali Aleyhisselam Düşüncesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün İran'da Öğrenci Günü. İslam İnkılabı rehberi kültürel zayıflıkların doğru tanınması ve çözüm bulma çabalarına vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı müzakere masasından ayrılmayacağız dedi. İrşadi yaptırımlar dünyadaki insani krizlerin ana sebeplerinden biridir dedi. İran ordusu komutanı, Siyonist rejim İsrail yok olma konusunda aceleci ifadesini kullandı. İran'ın güneybatısında yeni bir petrol sahası keşfedildi. Siyonist güçlerin saldırısında onlarca Filistinli yaralandı. Şimdi haberler.
Bugün miladi 7 Aralık 2022, Hicri Şems'e 16 Azer ve bugün İslami İran takviminde Öğrenci Günü olarak adlandırılmıştır. 7 Aralık 1953 tarihinde İranlı öğrenciler Amerika'nın dönem başkan yardımcısı Richard Nixon'u Tahran ziyareti ve Washington'un Tahran iç işlerine müdahalesine itiraz amacıyla Tahran Üniversitesi önünde toplanarak gösteri düzenlediler. Söz konusu itiraz gösterileri Pehlevi rejim askerlerinin öğrencilere saldırılarına neden olurken 3 öğrenci şehit oldu, yüzlerce öğrenci de yaralandı. Öğrenci Günü Amerika'nın İran'a yönelik müdahaleci siyasetlerine yönelik tarihi itirazı ve öğrencilerin kıyamının hatırlatıcısıdır. İran'daki öğrenci hareketinin tarihsel kimliğini ve oluşum ve rol oynama sürecini incelemek, öğrenci topluluğunun misyonu her zaman doğru teşhis ve analizle İran'ın ulusal çıkarları çerçevesinde tanımladığını göstermektedir.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Kültür İnkılabı Yüksek Şurası çeşitli alanlardaki zaafları ve yanlış kültürel önermeleri dikkatle gözlemleyip fark ederek doğru ve ilerici ifadelerin yayılmasına bilimsel çözümler getirmelidir, dedi. İslam İnkılabı rehberi dün Kültür İnkılabı Yüksek Konsey üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, ülkenin kültürel rehberliğini bu konseyin asaleti ve asli rolü olarak niteledi, ülkenin kültürel yapısının devrim niteliğinde yeniden inşasına vurgu yaptı. Ayetullah Hamenei, resmi kurumların kültürel rehberliğinin, halk örgütlerinin kültürel rehberliğinden farklı olduğunu vurgulayarak şöyle dedi. Kültür Devrimi Yüksek Konseyi, çeşitli ve geniş kapsamlı kültürel faaliyetlerde bulunan binlerce sivil örgütüne doğru rehberlik ederek kültürel kategorilerde genel bir hareketin oluşmasına zemin hazırlar. İslam İnkılabı öncesi topluma hakim olan batıl önermelerden biri olan yapamayız kültürüne atıfta bulunan İslam İnkılabı rehberi, İslam İnkılabı, İnşaat ve yaratıcı hareketlerle yavaş yavaş bu zihniyeti değiştirmiş, inşa etmek gibi büyük işler ortaya çıkmıştır. Barajlar, enerji santralleri, otoyollar, petrol ve gaz endüstrisi ekipmanları ve birçok altyapı İranlı genç profesyoneller tarafından inşa edildi, dedi. İslam İnkılabı rehberi Batı sevdası kültürünü ve hatta yabancı kelimelerin kullanılmasını topluma hükmeden bir başka yanlış kültür söylemi olarak değerlendirerek, İslam İnkılabı bu yanlış batıya itiraz beyanı değiştirmiştir, dedi. Ayetullah Hamenei, İslam devriminin insanların kişisel yaşamları üzerindeki kültürel etkisine örnek olarak, kibir ve şöhret kültürünün fedakarlık, özverilik kültürüne dönüşmesini gösterdi ve şöyle dedi. Birçok sahte temelin değişiminin varlığı ancak zaman içinde çeşitli faktörler devrimin ruhunu zayıflatacaktır ve bu yanlış temellerin tekrarlanmaması için bu konu ciddiye alınmalı ve ciddi şekilde izlenmelidir. İslam İnkılabı rehberi konuşmasında ayrıca devrimin entelektüel temelleri ve aktif gençlik sayesinde devrimci kültür ve ruhun yeniden canlandırılabileceğini ve büyük bir kültürel hareketin yaratılabileceğini söyledi. Ayetullah Hamenei, doğru kültür mühendisini kültürel yapının reformu için asli bir görev olarak nitelendirerek şöyle dedi. Sürekli uyanıklık, toplum, siyaset, aile, yaşam tarzı ve diğer alanlardaki kültürel zayıflıkların doğru tanınması ve bilimsel başarıya ulaşma çabası, zayıf noktaları düzeltmeye yönelik çözümler ve doğru kültürel önermelerin teşviki, ülke kültür mühendisinin temel ihtiyaçlarından biridir.
İran hükümet sözcüsü Ali Bahadur Cehrumi, 7 Aralık tarihini ilerici öğrenci hareketinin İran'ın işlerine yabancı müdahalesiyle yüzleşme günü olarak adlandırdı. Ali Bahadur Cehrumi Twitter hesabından bir makale yayımlayarak şunları yazdı. 7 Aralık, ilerici öğrenci hareketinin İran'ın işlerine yabancı müdahaleye karşı koyma günüdür. 70 yıl sonra üniversiteler eskisinden daha fazla canlı ve İran'ın ilerlemesi için çalışıyor. Hükümet sözcüsü ayrıca şöyle dedi. Bugün bilim ve teknoloji üniversitesi öğrencilerinin sıcak ve samimi buluşmasında farklı zevklere ve bakış açılarına rağmen hepimiz İran'ın bağımsızlığını ve onurunu koruma konusunda anlaştık. Öğrenci günü kutlu olsun.
İran Dışişleri Bakanı Bosna Hersek'te yaşayan İranlılarla yaptığı görüşmede İran'ın nükleer müzakere masasından ayrılmayacağını belirterek yaptırımları iptal etmek için diğer taraflarla müzakere etmek zorundayız dedi. Hüseyin Emir Abdullayan Bosna Hersek'te yaşayan İranlılar topluluğunda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek İran'ın eski büyükelçisinin bu ülkedeki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek şöyle dedi. Ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve ilerlemesi alanda sürdürülebilir ekonomik kalkınma üzerine işte tam da bu noktada en çok çaba göstermemiz gerekiyor. Emir Abdullayan bugün ülkemizin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunma alanda en iyi tesislere ve silahlara sahipken en ağır yaptırımlar altında olduğumuzda bir gerçek dedi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca şöyle dedi. Düşman İran'ın barışçı nükleer alanını yörüngeden çıkarmak için bahane arıyordu. Ancak bugün bu bilgi de o kadar çok ilerledi ki tıp alanında dahil olmak üzere kanseri kontrol alanında sadece büyük bir ilaç üreticisi değil, aynı zamanda bu alanda ve diğer özel hastalıklarda da ilaç ihracatçıları arasında yer almaktayız. Emir Abdullah Yan düşmanın bu yıllardaki eylemlerinden birinin de İran ekonomisini felce uğratmak olduğuna değinerek şöyle dedi. Sayın reisinin hükümeti sürdürülebilir ekonomik kalkınma programının uygulanmasına odaklanıyor. Aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı olarak biz karşı taraflarla müzakereler yaparak yaptırımları iptal etmekle yükümlüyüz.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İran'ın nükleer anlaşmanı yeniden canlandırmasıyla ilgili müzakereleri hızla tamamlamaya hazır olduğunu vurguladı. Novosti Haber Ajansı'nın haberine göre Sergey Ryabkov dün düzenlediği basın toplantısında İranlı yetkililerin nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması müzakerelerini bir an önce tamamlamaya hazır olduklarını belirterek Amerika'nın engellemesine rağmen nükleer anlaşmada çözülemeyecek sorun olmadığını açıkladı. Viyana'da aylarca süren yoğun görüşmelerin ardından yaptırımların kaldırılması müzakereleri öyle bir aşamada geldi ki eğer Amerika nükleer anlaşmayı ihlal eden taraf olarak İran'ın makul taleplerini istikrarlı ve güvenilir bir anlaşmanın oluşturması için gereklilikleri kabul ederse nihai anlaşma kesinleşecek.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı yaptırımların dünyadaki insani krizlerin ana sebeplerinden biri olduğunu belirterek şöyle dedi. Yaptırımları siyasi bir manivela olarak kullanmak insani ilkelere aykırıdır ve devletlerin doğal afetlerle başa çıkma kabiliyetini azaltır. Zehra Erşadi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen Birleşmiş Milletler'in insani yardım ve özel ekonomik yardım da dahil olmak üzere insani yardım koordinasyonunun güçlendirmesi toplantısında yaptığı açıklamada sayısı artan doğal afetlerin, silahlı çatışmalar ve yabancı işgali, korona salgını, ülkelerin tek taraflı yaptırımları ve aplikaları, ülkelerin zorluklarla yüzleşme kapasitelerini önemli ölçüde azaltırken, aynı zamanda afetten etkilenen ülkelerin kalkınmasını da engelledi, dedi. Erşad'ı ayrıca şöyle dedi. Batı Asya bölgesinde Afganistan, Suriye, Filistin ve Yemen'deki insani durum bu ülkelerin halkları için doğrudan ve dolaylı olarak büyük acılara sebep oldu. Ayrıca yerinden edilmiş Afganların İran'da dahil olmak üzere komşu ülkelere kitlesel akını bu felaketi büyük ölçüde şiddetlendirdi.
İran İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, devrim muhafızları yerli uzmanların bilgi ve içgörülerine dayanarak dünyadaki tüm modern askeri teknolojilere ulaştı, dedi. Tümgeneral Hüseyin Selami, dün bilim ve teknolojinin kutsal savunmadaki rolü konulu ulusal konferansta savaş sahnesinin siyasi düzenini ve coğrafi kapasitesinin nasıl kullanılacağını bilmenin çok etkili olduğunu belirterek, siyaset bilimi olmadan ve onu coğrafya ile birleştirmeden savaş yürütmek mümkün değildir ve sosyoloji bilmek, askeri tasarımlar ve psikolojik harekatlar için gerekli olan en önemli bilimlerden biridir, dedi.
Öte yandan İran ordusu komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Siyonist rejim İsrail'in yıkılmasının kesin olduğunu belirterek, Siyonistlerin yok olmak için aceleleri varsa İran'a saldırsınlar, dedi. Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, El Mesire kanalına verdiği röportajda şöyle dedi. Siyonist rejim şüphesiz yok olacak. Tümgeneral Musevi ayrıca, Siyonistler askeri tatbikatlar yaparak ve İran'ın nükleer tesislerine saldırı simülasyonu yaparak illüzyona dayalı bir güç gösterisi arıyorlar ifadesini kullandı. İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi de El Mesire kanalına verdiği röportajda düşmanların İran'a yönelik tehditleri sadece bir hayaldir ve kimse İran'a saldırmaya cesaret edemez, dedi.
İran'ın merkezi eyaletinde sabotaj eyleme hazırlığındaki 10 kişilik çetenin çökertildiği bildirildi. Merkez eyaleti sabotaj eylemi hazırlığındaki 12 kişilik çete devrim muhafızları ordusu bünyesindeki istihbarat birimleri tarafından icra edilen başarılı operasyon sonucu çökertildi. İran İstihbarat Bakanlığı'nca yayınlanan bildiride şöyle denildi. Yıkıcı hücrelerin takibi ve tespitinin ardından Tahran, İsfahan ve Kürdistan vilayetlerinde bir dizi koordinasyon operasyonu yürütülerek 10 terör unsuru tutuklanmıştır.
İran İslami Kültür ve İletişim Teşkilatı Başkanı Hüccetül İslam Muhammed Mehdi İmanipur, İran İslam Cumhuriyeti medya terörizminin ve isyancılara maddi destek sağlayan müdahalecilerin ve siyasi liderlerin hedefidir, dedi. İran'a göre Dinler ve Kültürler Diyaloğu Merkezi ve Dünya Kiliseler Konseyi'nin 10. tur dinler arası diyalog toplantısına katılmak üzere üst düzey bir heyetle Cenevre'ye giden Hüccetül İslam Muhammed Mehdi İmanipur, bu diyalog merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada şöyle dedi. Din, günümüz insanların ihtiyaçlarını karşılama gücüne sahiptir. Günümüz dünyasında dini merkezlerin verdiği zararlara ve dini liderlerin rolüne değinen İmanipur, bugünün dünyasında yalnızca kendiniz için yaşayamazsınız. Aksine dini liderlerin işbirliği ve etkileşimi bir zorunluluktur, dedi.
Katar'ın El Cezire haber kanalı Şirin Ebu Akkale'nin Siyonist rejim güçleri tarafından şehit edilmesiyle ilgili şikayetini Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sundu. Şirin Ebu Akkale 11 Mayıs 2022'de Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir İsrail askeri tarafından öldürülen El Cezire Network'un Filistinli bir muhabiriydi.
İran Milli Petrol Şirketi'nin keşif direktörü ülkenin güneybatısında yeni petrol kaynaklarının keşfedildiğini duyurdu. Mehdi Fekur, İran'ın güneybatısında yeni petrol kaynakları keşfedildi ve detayları Petrol Bakanı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak ifadesini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı, ülkesinin sınırlarına yakın terör kaynaklarını imha etme ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist grupların varlığına son verme sözü verdi. İran Ajansı'na göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada eğer terör Suriye'nin kuzeyinden geliyorsa onları sadece sınırımızdan kovmakla kalmayacağız, kaynaklarını da tamamen yok edeceğiz, dedi.
Türkiye'de AK Parti üyesi Orhan Miroğlu, Suriye'nin Türkiye'nin iki ülke Cumhurbaşkanı arasında görüşme talebini reddettiğini açıkladı. Miroğlu, Suriye'nin bu görüşmeyi Türkiye Cumhurbaşkanı seçimleri sonrasını ertelemeyi planladığını iddia etti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege adalarında askeri tatbikat yapmasına yönelik silahsızlandırmış adaların statüsünü ihlalden vazgeçmesi lazım. Ya Yunanistan geri adım atar ve anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız, dedi.
Kırklar elinde jandarma ekipleri bir ayda yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 1280 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler gerçekleştirdikleri 94 operasyonda 1280 yabancı uyrukluyu yakaladı. Ayrıca operasyonlarda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.
Konya kent merkezinde cezaevi yakınlarında askeri eğitim uçağı düştü. Pilotun uçaktan atladığı belirtildi.
Amerikan işgal güçleri dün Cezire bölgesinden petrol yüklü bir tank konvoyunu Kuzey Irak'taki üstlerine çıkararak Suriye'nin doğal kaynaklarını çalmaya devam etti. Dün erken saatlerde Cezire ve Doğu bölgesinden çalıntı Suriye petrolüyle dolu 66 tankerden oluşan bir konvoyu Kuzey Irak'taki üstlerine doğru yasa dışı Mahmudiye geçidinden çıkardığı bildirildi.
Siyonist göçlerin Batı Şeria'daki ve işgal altındaki Kudüs'teki bölgelere saldırmasının ardından onlarca Filistinli yaralandı. Siyonistlerin El Halil'in kuzeyindeki Şab-ı El-Sihir bölgesine saldırısının ardından Filistinli gençler Siyonistlerle karşı karşıya geldi ve buna karşılık Siyonist askerler gerçek mermiler, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz atarak onlarca Filistinli yaraladı.
Rusya Savunma Bakanı Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santraline yönelik saldırılarının nükleer şantaj olduğunu söyledi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İspanya'yı penaltılarla eleyerek tarih yazan Fas milli takımı atışlar öncesinde Fatiha suresini okudu. Sahadan zaferle ayrılan Faslı futbolcular Filistin bayrakları ile sevindi. Oyuncuların şükür secdesi ettiği ve sure okuduğu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika ve Siyonist rejimin İran'daki kaos olaylarıyla ilgili yeni itirafı etrafında. Amerika'nın İran'daki kaos olaylarını desteklediği bir sırada Amerika ve Siyonist İsrail rejimin üst düzey istihbarat uzmanları İran'ın son kaos olayları karşısında dokunulmazlık kazandığını itiraf etti ve bu kaostan daha güçlü çıktığını bildirdiler. Amerika Ulusal İstihbarat Başkanı Avril Haines, İran'daki kaos olaylarına atıfta bulunarak İran'ın bu konuyu istikrar için bir tehdit olarak görmediğini söyledi. Geçtiğimiz 80 gün içinde İran'ın çeşitli bölgelerinde Amerika, bazı Avrupa ülkeleri ve Siyonist rejim tarafından farklı şekillerde desteklenen ayaklanmalara sahne oldu. Onların en önemli hedefi İran İslam Cumhuriyeti'nin ve sisteminin devrilmesiydi. İran'daki karışıklıklara Batı, Yahudi, Arap eksenine kapsamlı desteğine rağmen Amerika'nın ve Siyonist rejimin üst düzey istihbarat analistleri İran'ın son karışıklıklara karşı dokunulmazlığını itiraf ettiler. Bu bağlamda Siyonist rejim ordusunun kıdemli istihbarat analisti Amit Saar da bu karışıklıkların İran'daki iktidardaki yönetim ve sistemin rejimin varlığını tehdit edemeyeceğini itiraf etti. Amerika'nın ve Siyonist rejimin üst düzey istihbarat yetkililerinin bu itirafı aslında İslam-İran düşmanlarının komploları ve planlarının açıkça suya düşmesi anlamına geliyor. Bu kez İran'da Mehsa Emin'in ölümü bahanesiyle son dönemde yaşanan huzursuzluk, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış düşmanların bunu bir kez daha İran'ın iç işlerine karışmak için bir fırsat olarak kullanmalarına ve mümkün olduğu kadar kargaşayı kışkırtmasına neden oldu. Nitekim son karışıklıklarda Amerika ve Avrupa'nın siyasi liderleri, Siyonist rejim, yandaş medyası, Batı ve bölgesel uydular tarafından desteklenen İran International kanalı gibi Farsça medya trajik bir olaydan yaralandı ve İran milletinin haklarını destekleme sloganı adı altında isyancılara ve milletin güvenliğini bozanlara destek sağlamaya çalıştı. Amerika sanal alana ve internete yönelik yaptırımları kaldırmanın yanı sıra müdahaleci tutumlar alarak bu kaos olaylarını kışkırtmaya çalıştı. Ancak tam bir başarısızlıkla karşılandı.
Sonraki aşamada Amerika isyanlara müdahale etme ve karşı pozisyon alma bahanesiyle İran'daki birçok yetkili ve kuruma yaptırım uyguladı. İran halkını koruma bahanesiyle uygulanan bu yaptırımlar uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler tüzüğüne tamamen aykırı bir şekilde bağımsız bir ülkenin iç işlerine açık bir müdahale olduğu gibi Washington hasmani tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Amerikan Hazine Bakanlığı ise yeni yaptırımların Amerika'nın barış toplanma hakkını ve serbest bilgi dolaşımını destekleme taahhüdünü gösterdiğini iddia etti. Biden yönetiminin nükleer anlaşma konusunda İran'a yönelik diplomasi iddiasında bulundu. Aynı zamanda Tahran'la dolaylı mesajlar alışverişinde bulunarak ve doğrudan müzakerelerde ısrar ederek İran ile diplomasi yolunu açmak iddiasında bulunduğu bir sırada bu hasım politikalar da izlenmektedir. İran'daki kaos olaylarının başlamasının üzerinden 2 aydan fazla zaman geçmesine rağmen Amerikalı üst düzey yetkililer isyancılar kadar terörist ve ayrılıkçı gruplar da dahil olmak üzere İç ajanlarına moral verme umuduyla onları alenen desteklemeye devam ediyor. Amerika son karışıklıkları desteklediğini iddia etse de son birkaç on yılda İran'a yönelik yaklaşımına ve performansına bir bakış, Washington'un İran ulusuna karşı derin düşmanlığının tüm işaretlerine sahip olduğu söylenmelidir. İran 40 yılı aşkın bir süredir Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarına maruz kalmıştır. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın COAP'ten çekilmesi ve azami baskı kampanyası başlatmasının ardından başkanlığı sırasında Biden yönetimi İran karşıtı yaptırımların uygulanmasını yeni bir seviyeye taşıdı. Ancak Biden hükümeti İran'a yönelik başarısız yaptırım politikasını sürdürdü ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereleri terk ederek asılsız hedeflerine ulaşmak için İran'daki huzursuzluğu topyekun desteklemeye yöneldi.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İran ve Tacikistan Ortak Ekonomik Komisyonu'nun çalışmalarına başlaması etrafında. 15. İran ve Tacikistan Ortak Ekonomik Komisyonu pazartesi günü Tahran'da çalışmalarına başladı. İran Enerji Bakanlığı'nın ev sahipliğinde İranlı Bakan Ali Ekber Mehrabian ve Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Delir Cuma başkanlığında gerçekleştirilen bu iki günlük toplantı, İran ve Tacikistan arasındaki ilişkilerin güçlendirmesi ve işbirliğinin genişletilmesi amacıyla ilişkilerin ve karşılıklı işbirliğinin sürdürülmesi ve geliştirmesinin önemi etrafında başladı. Samimi bir atmosferde iki taraf ekonomik, ticari, teknik, bilimsel ve kültürel işbirliğini gelişmenin yollarını tartışacak ve komiteler ve çalışma grupları oluşturacak, anlaşmaların takip süreci başlayacak ve işbirlikleri de geliştirilmeye çalışılacaktır. Daha önce İran ve Tacikistan 14. Karma Ekonomik Komisyonu Haziran 2021'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de yapılmıştı. Orta Asya bölgesinde yer alan ve İran'la ortak sınırları olmayan ancak İran ile birçok tarihi, kültürel ve dil bağı bulunan Tacikistan ile ilişkilerin genişletilmesi komşuluk siyasetleri çerçevesinde değerlendirilmelidir. Elbette İran, Tacikistan'ın bağımsızlığının başlangıcından bu yana bu Orta Asya ülkesine özel ilgi gösterdi. Bu çerçevede Tacikistan Cumhuriyeti'nin 9 Eylül 1991'de bağımsızlığını kazanmasının ardından Tacikistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke İran İslam Cumhuriyeti olmuş ve Duşanbe şehrinde büyükelçilik açmıştır. İran ve Tacikistan arasındaki ilişkilere son 30 yılda inişler ve çıkışlar eşlik etse de son birkaç yılda Tahran ve Duşanbe arasındaki ilişkiler somut bir yükseliş eğilimi yaşadı. Ve Tacikistan ile İran ilişkilerini çeşitli boyut ve açılardan genişletti. Uzmanlara göre İran ile Tacikistan arasında uzun yıllara dayanan kültürel, dini ve tarihi yakınlık, Tahran ve Duşanbe arasında çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için uygun bir platform oluşturmuş. Böylece iki ülke arasındaki etkileşimler iyice artmıştır.
İran'ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Taki Saberi, İran İslam Cumhuriyeti ve Tacikistan Cumhuriyeti'nin birçok tarihi, dini, medeni, kültürel ve dilsel ortak yönü var diyor. Geçen yıl İran ile Tacikistan arasında 131 milyon dolar değerinde 139 bin tondan fazla petrol dışı mal mübadelesi yapıldı ve bir önceki yıla kıyasla ağırlıkta %489 ve değerde %463'lük bir büyüme anlamına geliyor. 13. hükümetin dış politika yaklaşımının ilan edilen ilkelerinden biri olan komşuluk politikasına önem verilmese de bunda büyük etki bırakmaktadır. Komşuluk politikası ve İran dış politikasında dengeli yaklaşım 13. hükümetin en önemli adımlarından olmuş ve akıllı makro politikasının önemli bir parçası sayılabilecek ilkelerinden biri haline gelmiştir. 13. yönetim komşuluk politikasına öncelik vermiştir. Nitekim Cumhurbaşkanı başından beri komşularıyla iyi iletişim, etkileşim ve kapsamlı işbirliğini 13. yönetimin ekonomik diplomasisinin merkezi noktası olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda ekonomik diplomasi dairesinin oluşturulması bu alanda önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda komşuluk politikasına ağırlık verilmesi, başta Tacikistan olmak üzere Asya ve Avrasya ülkeleri ile ekonomik diplomasinin güçlendirilmesi ve bu ülkelerle etkileşimlerin artırılmasına dayalı ilişkilerin genişletilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi gölgesinde kapasitelerin kullanılması, atılacak adımlar arasında yer almaktadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin ciddi planlarını bu doğrultuda hayata geçirmek istendiği de belirtilmelidir. İran'ın başta Tacikistan olmak üzere Orta Asya ülkeleri de dahil olmak üzere komşularıyla diplomasi ve ekonomik işbirliğini geliştirmesi için çeşitli ekonomik boyutlarda etkili bir ülke olarak hazır olup olmadığı üst düzey yetkililerin karşılıklı ziyaretleri ve düzenlenen konferanslar ve toplantılar ile açıkça ortadadır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsı 16 Hazar 1401, Hicri Kameri 12 Cemadiyevvel 1444 ve miladi 7 Aralık 2022 Çarşamba. ...69 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Hazar 1332'de Tahran Üniversitesi öğrencileri, Amerikan eski başkan yardımcısı Richard Nixon'un İran ziyaretine itiraz ederken 3 üniversite öğrencisi Şah güvenlik güçlerince öldürüldü. Nixon'un İran temasları Amerika'nın Dr. Musaddık hükümetine karşı kalkıştığı askeri darbe sonucunda bu hükümetin çökmesinden 3,5 ay sonra gerçekleşti. Nixon'un Tahran ziyareti aslında Washington'un Musaddık aleyhindeki darbeden kendi çıkarları yönünde yararlanması dahilinde gerçekleşti ve İranlı öğrencilerin büyük tepkileriyle karşılaştı. 16 Haziran gününde Pehlevi rejiminin muhafızlarına bağlı alay kuvvetleri Tahran Üniversitesi'ne girdiler ve öğrencilere saldırarak üçünü şehit ettiler. Nixon aynı üniversiteden Fahri Hukuk Doktorası aldı. Bugün öğrenci hareketi tarihindeki öneminden dolayı Hicri Şems'te 16 Haziran günü İran'da öğrenci günü olarak anılıyor. ...29 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Haziran 1372'de İranlı ünlü besteci Cevat Marufi vefat etti. ...17 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Haziran 1384'te İranlı ünlü radyo ve televizyon oyuncusu Menuçehr Nuzeri vefat etti. Hicri Şems'i 1315'te İran'ın Kazvin kentinde dünyaya gelen Nuzeri, İran'ın önde gelen tiyatro, sinema ve radyo ve televizyon oyuncusu idi. Nuzeri yarım yüzyıl boyunca sinema ve tiyatro alanlarında yoğun bir şekilde faaliyette bulundu. ...491 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Cemadiyevvel 953'te önde gelen Şamlı fakih, edip ve tarihçi İbn Tulun Dameşki vefat etti. Hicri kameri 880'de aynı kentte dünyaya gelen Dameşki tüm ömrü boyunca araştırma, ders vermek ve telif işleriyle uğraştı. İbn-i Torun kendi döneminde yaygın olan bilimlerin yanı sıra hadis bilimini öğretti. Kendi yaşamını kaleme alan alimlerden sayılan İbn-i Torun, tefsir, Kur'an bilimleri, hadis, fakih, nahiv, tıp ve irfan bilimlerinde çok değerli eserler kaleme aldı. İbn-i Torun'un bu bilimlerin yanında tarih, coğrafya ve edebiyat özellikle şiir ile ilgilendi. ...291 yıl önce bugün 7 Aralık 1731'de dünyada İranoloji faaliyetlerinin öncüsü Abraham Dobron dünyaya geldi. Paris kentinde dünyaya gelen Dobron, üniversitede okurken Doğu dillerinde büyük ilgi duymaya başladı ve bu nedenle Farsça ve Arapça ve İbranice dillerini öğrendi. İranlıların eski mezhepleri konusunda araştırmalar yapmak için Hindistan'a giden Dobron, Sanskrit ve Pehlevi dilleriyle tanıştıktan sonra bu dillerin konuşulduğu bölgelerdeki eserlere özellikle Avesta'yı tercüme etti. ...41 yıl önce bugün 7 Aralık 1981'de Arap Kurtuluş Cephesi Kongresi liderlerinden ve Filistin özgürlük mücadelecilerinden Abdülvahap Kiali Beyrut'ta Siyonistler tarafından infaz edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
CHP'nin raporuna göre yıl sonunda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açığı 50 milyar liranın üzerine çıkması bekleniyor.
Yeni Asya.
Enflasyonu TÜİK'e değil halka sorun.
Ve Star.
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki. Buyurun Er Meydanı'na aday olun.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karaloğlu 5 Aralık tarihli karar gazetesinde Altılı Masa iktidara terk ettiği sahneye geri döndü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Önce Altılı Masa'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini gördük. Ardından da hafta sonu CHP'nin ikinci yüzyıla çağrı vizyonunu. Devamında bu ay içerisinde Altılı Masa'nın yol haritası ile söylem belgesi açıklanacak. Ay sonunda Altılı Masa'nın ortak vizyonunu, bir nevi hükümet programını öğreneceğiz. Yani epeydir sessiz ve sakin görünen muhalefetin Türkiye'nin geleceğine dair tasarılarının sürüti oluşmaya başlıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Nasıl bir Türkiye düşündüklerini, bunu hep beraber nasıl yapacaklarını ve aralarındaki iş bölümünü öğreniyoruz. Bir aksilik olmazsa ay sonunda adayın kimliği hariç bütün tabloyu görmüş olacağız. Esasen masadaki bütün partiler uzun süredir ekonomiden sağlığa, eğitimden dış politikaya kadar ana ünitelerdeki politik modellerini paylaşıyor. Liderler de kamuoyunun önüne çıkarak bunları anlatıyor. Ancak 6 partinin birlikte hareket etmesi doğal olarak farklı politikaların ortak kümesini görmeyi ve bu ay yapılacağı gibi hepsinin altına imza atacağı ortak politikayı duymayı zaruri kılıyor. Seçmen masadan bir partiyi tercih ederken aynı zamanda hepsinin birden oluşturacağı güç birliğinin resmini de görmek istiyor. Çünkü altılı masa kazanırsa ülkeyi içlerinden birinin değil hepsinin birden yöneteceği ilan edilmiş bulunuyor. Dolayısıyla her durumda ortak belge daha çok önem kazanıyor. Son olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu da bunu bir kez daha tekrarladı. Cumartesi günü yapılan toplantıda hem uzmanların hem de yönetim kadrosunun yaptığı sunumların başarılı ve bugüne kadar CHP'de görmediğimiz zengin içeriğe sahip olduğunu belirtelim. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve ihtiyaçlar iyi analiz edilmiş. Vaatler de bütünlük arz ediyordu. CHP birçok alanda kendini aştığını ve yenilediğini gösteriyor. Yaşadığı değişimi sadece dindarlara saygı ve başörtüsü ya da helalleşme meselesiyle sınırlı tutmuyor. Vizyonunu serbest piyasaya, kalkınmacı politikalara ve dünya ile entegrasyon boyutuna taşıyor. Bunun altılı masanın politik silüetinin oluşmasına büyük katkı sağlayacağı ve diğer partilerin işini kolaylaştıracağı aşikardır.
Fatih Polat 5 Aralık tarihli Evrensel Gazetesi'nde CHP'nin vizyon belgesinin sınırları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan ve CHP'nin iktidar olma hedefine bağlanan ekonomi politika ekseninin neler olacağına dair vizyon belgesi muhtemelen önümüzdeki dönemin tartışılan başlıklarından olacak. Vizyon belgesinin altılı masa tarafından açıklanan güçlendirilmiş parlamenter sistem değişiklik önerisiyle bakışımlı özellikler taşıdığını, onunla bağlantılı temalara sahip olduğunu ama altılı masanın diğer bileşenleriyle CHP'nin farkını da içeren nüansları barındırdığını söyleyerek başlayalım diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasında öne çıkan "Biz bu nedenle bize kral değil kural gerek diyoruz. Kurumları ve kuralları güçlü Türkiye'de güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem olacak" vurgusu CHP'nin ekonomi vizyonu ve hedefleriyle altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistem değişiklik önerisi olarak açıkladığı anayasa taslağı ile bağlantılıydı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayık Böke'nin sunumunda yer alan emek dostu kavramı ve daha çok kazananın daha çok vergi ödediği adil bir düzen kurulacak ifadesiyle birlikte şu vurgusuna da CHP'nin altılı masanın diğer bileşenlerinden farklı olarak ifade edebiliriz. Ülkemizi dünyanın ucuz emek gücü deposuna dönüştüren, halkı yoksullaştıran, rantçı, bilimden uzak ekonomik anlayışla mı devam edeceğiz? Yoksa hak temelli kalkınmayla emeğe ve üretime değer veren yeni bir anlayışla çağı yakalayan bugün biz de varız diyen yeni kalkınma hikayesiyle mi? Böke'nin şu vurgusunu da ekleyelim. Boğaziçi'ni ve tüm üniversiteleri hep birlikte özgürleştireceğiz. Barış imzacısı akademisyenleri yeniden öğrencileriyle üniversitelerde buluşturacağız. Hacer Fokko'nun şu ifadelerini de muhalefete sıkça sorulan "Somut olarak farkınız ne olacak?" sorusuna yanıt bakımından not edebiliriz. Aile destekleri sigortası ile evinde engellisine, yaşlısına bakan tüm kadınların emeklilik hakkı devlet güvencesi altında olacak. Sadece evde değil, bu topraklarda tarım yapan sigortasız tüm kadınların emekliliği de devlet tarafından garanti altına alınacak. CHP'nin yeni vizyonunun kadroları olarak sunulan akademisyenlerin Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önceki sunumuyla verilen mesaj da açıktı. Bunu Kılıçdaroğlu da konuşmasında vurguladı. Liyakata göre belirlenen kadrolarla siyaset birlikte çalışacak.
Tahran Radyosu.
Akın Aydın 5 Aralık tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Kamuda çorba ve tek suçlu BİM mi?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Kamuda neler oluyor? Bu sorunun cevabını gerçekten merak ediyorum. Biz sosyal devlettik. Sosyal haklar doya doya yaşanıyordu. Özgürlük sağanak sağanak yağıyordu. Üst bürokratlar zaten halktan uzak, iktidara yakınlar. Peki bazı valiler, kaymakamlar, emniyet, milli eğitim müdürleri ve diğer devletten maaşlı kişiler ne yapmaya çalışıyor? Yaptıkları kendi iradeleriyle mi yoksa aldıkları talimatların neticesi mi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü kapsamında kadınların her sene İstanbul Taksim'de düzenlediği eylemi polis müdahale ediyor, gözaltılar yapılıyor. Boğaziçi Üniversitesi özelinde yüksek öğretimde dünyaya rezil olduğumuz karar ve uygulamalara tanık oluyoruz. Bir kaymakam veya vali parti genel başkanlarının önüne polis yığıyor. Açıklama yapmalarına engel oluyor. İşin boyutu çorbaya kadar gitti. Kadıköy Belediyesi yıllardır bölgesindeki tüm okullar ve halkın geçiş noktalarında çorba dağıtımı yapıyor. O günde Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde çorba dağıtılacak. Okul yönetimi tepki gösteriyor, çocukların çorba içmelerine engel oluyor. Diğer taraftan İyi Partili Demre Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz yemek sunma projesinin kaymakamlık tarafından iptal ediliyor. Neden? Valilikten izin alınmalıymış. Valiliğe yazı yazılıyor, 3 aydır cevap yok. Hayırdır, bu kararları özgür iradeleriyle verdiklerine inanmıyorum. Çünkü bu kararları verenler o koltuklara başarı ve zekalarıyla gelmiş kişiler değildirler. Unutmayın ki birilerinin himmetiyle makam mevki sahibi olanlar kanunları değil himmet sahiplerinin takdirine göre karar verirler. Gerçi kime ne diyeceksiniz ki? Pandemi denen o süreçte bu ülkede AK Parti hükümeti kendi partisinden olmayan belediyelerin ekmek dağıtmasını yasakladı. Maske dağıtmasını yasakladı. Kendileri vatandaşa IBAN verdi. Belediyelerin topladığı yardım paralarına el koyup para toplamalarını yasakladı. Bu kadar yazıyı Zeitung özetledi. Pandemide belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımını, şimdi de öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımını yasaklayan AK Parti, bizim aç bıraktığımızı kimse doyuramaz ilkesinden taviz vermiyor. AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz diyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğini söylüyor. BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç, domatesi tarladan 0 liraya yani hiç para vermeden alsak bile onun markete gelmesi 7,5 liradır. FETÖ örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Sosyal medyada BİM ve diğer malum marketler için boykot tagları açıldı. Binbir iddialar ortaya saçıldı. Halk laf yapmıyor. BİM'den ve diğer marketlerden alışveriş yapıyor. Hemen her gün bu beşli marketlerin açılış saatlerinde vatandaş kuyrukta. Ne kuyruğu? Ucuz yağ, şeker, kalem, silgi vesaire kuyruğu. Bir taraftan dünyaya ayar vermeye kalkıp diğer taraftan milleti ucuz ürün kuyruklarına mahkum edip ekonomideki çöküşü birkaç markete fatura etmek yönetim acziyetinden başka bir şey değildir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı öğrencilerin istihbara karşı mücadele simgesi
16 Azer.
İranlı üniversite öğrencilerinin hareketi ve çağdaş tarihin unutulmaz günlerinden biri Hicri Şemsi 16 Haziran 1332 miladi takvimle 5 Aralık 1953 günüdür. Bugün de Müslüman öğrenciler, birçok sağ ve sol politikacılar ve aydınların tersine hem darbeye dayanan müstebit hükümete ve hem ona destek veren müstekbir hükümetlere karşı ayaklandılar.
İran'da bugün takvimlerde öğrenci günü olarak kayda geçmiştir. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Üniversite öğrencileri üniversitenin taş döşemelerini kanları ile boyadılar. Hicri Şemsi 16 Haziran 1332 tarihinde kendiliğinden oluşan bu halkçı hareketin birkaç sebep ve farklı alanları vardı. Hicri Şemsi 1320'li yıllarda üniversitelerde Müslüman öğrencilerin rolünün tespit edilmesinde etkili olan İslami Öğrenci Derneği'nin şekillenerek kurulması ve petrol sanayisinin millileştirilme hareketiyle bağlantısı, Pehlevi rejimine karşı protesto hareketlerinin şekillenmesi için ortam oluşturmakta rolü oldu.
Hicri Şemsi 28 Mordad 1332 tarihinde Amerika ve İngiltere'nin ortak çalışması ile Doktor Muhammed Musaddık'ın halkçı hükümetine karşı şekillenen darbe sonucu halkın oyları ve desteğiyle iş başına gelen hükümetin devrilmesi ise üniversite öğrencilerinin hareketinin şekillenmesi ve 16 Haziran 1332 olayının gerçekleşmesinin bir başka sebebidir. Pehlevi rejiminin 28 Mordad darbesi sonrası terör, vahşet ve baskı ortamı oluşturması, siyasi ve toplumsal alanları kapatması, bu rejime karşı üniversite öğrencilerinin protestolarını ve itirazlarının şekillenmesine sebep olan diğer faktörlerdi. Bu şartlara tepki olarak aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu mücadeleciler ve protestocuların itiraz eylemleri, camilerde gösteri ve protestoların yapılması ve bildiri yayımlama şekliyle gerçekleşiyordu.
Amerika'nın dönem başkan yardımcısı Richard Nixon'ın Şah'ın tekrar iktidara dönmesini tebrik için Tahran ziyareti, 16 Haziran olayının şekillenmesine sebep olan bir diğer etkendi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamini bu konuda şöyle buyuruyor. Üç öğrencinin kana bulandıkları 16 Haziran 1332 olayı 28 Mordad'dan yaklaşık 4 ay sonra yaşandı. Yani 28 Mordad darbesi ve o acayip baskı, tüm güçlerin tuhaf bastırılması ve herkesin sessizliği aniden Tahran Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından ortamda ve etrafta bir patlama yaşanıyor. Neden? Zira Amerikan Başkanı'nın dönem yardımcısı Nixon İran'a geldi. Amerika'ya itiraz için 28 Mordad darbesinin sorumlusu olan Nixon'a karşı bir protesto olarak bu öğrenciler üniversite ortamında gösteri ve grev yaptılar. Tabii ki baskı ile karşılaşıyorlar ve üçü öldürülüyor. Şimdi tüm yıllarda 16 Haziran bu özellikleriyle tanınmalıdır. 16 Haziran Nixon karşıtı öğrencilerindir. Amerikan karşıtı öğrencilerindir. Sultaya karşı olan öğrencilerindir.
Hicri Şemsi 16 Haziran olayının iki önemli sonucu vardır. Bunların ilki 16 Haziran gününün tarihi direniş günü olarak kayıtlara geçmesidir. Pehlevi rejimin üniversiteye saldırı ve o günde öğrencileri darp ederek öldürmesi ardından bugün Tahran Üniversitesi tarihinde öğrenci hareketlerinin tarihi direniş hareket günü olarak kaydedilirken, üniversite öğrencilerinin istibdat ve istikbar ile mücadelesi ve öğrenci hareketinin sembolü haline geldi. O zamandan beri her yıl Tahran Üniversitelerinin öğrencileri ve diğer üniversite öğrencileri 16 Azer'in şehitlerini almak için bir tören düzenlediler. İslam İnkılabı zaferinin ardından da bugün öğrenci günü olarak ülke takviminde belirlendi.
2. Muhalefet ve partilerin bastırılması. Hicri Şems'e 16 Azer 1332 olayı ardından Pehlevi rejimi tarafından siyasi ortama uygulanan baskı daha da yoğunlaştı ve rejime karşı her türlü özgürlükçü hareket sert tepkiyle karşılaştı. Bu olay bizzat Şah hükümetine karşı nefretin seviyesini değerlendirmek için bir ölçüde dönüşmesine ilaveten, rejime karşı bazı öğrenci hareketlerinin de ülke dışına taşınmasına ve ülke dışı İranlı Öğrenciler Konfederasyonu'nun da Pehlevi rejimine karşı muhalefetin toplanması ve tartışmaların yaşanması, ayrıca rejime karşı öğrencilerin protestolarının düzenlenmesine, dönüşmesine sebep oldu.
İslam İnkılabı'nın zaferi ve Pehlevi rejiminin baskısı ardından siyasi ortamın açılması ile üniversite öğrencileri ve öğrenci hareketlerinin rolü daha etkili bir hal aldı. Bir yandan İslami Öğrenci Dernekleri Birliği ve daha sonraları Vahdet Tahkim Bürosu olarak isim değiştiren Müslüman Öğrenci Birliği'nin kurulması, diğer yandan imam çizgisinde olan öğrenciler tarafından Amerikan casusluk yuvasının ele geçirilmesi, öğrenciler ve öğrenci hareketlerin ülkenin siyasi vizyonundaki rolünün daha da koyulaştığını gösterdi.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı'nın zaferi ardından birçok inkılapçı şahsiyetin endişesine sebep olan konulardan biri, liberal ve batılı düşüncelerin öğrenciler ve üniversiteliler arasında sızarak onları etkileyebilmesiydi. Nitekim İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni, 1 Nisan 1979 tarihinde radyo ve televizyondan yayımladığı mesajda şöyle buyurdu: İslam Cumhuriyeti'nde üniversiteler gelişmeli. Bağımlı üniversiteler bağımsız üniversitelere dönüşmelidir. Bizim kültürümüz değişmeli. Sömürge kültürü bağımsızlık kültürü olmalıdır.
Buna esasen İslam İnkılabı rehberinin direktifleri doğrultusunda ve üniversitelerin İslam İnkılabı ülkelerinin çerçevesine yerleşmesi amacıyla kültürel inkılap meselesi gündeme gelerek gerçekleşti. Böylece İslami nizamın sorumluluk sahibi uzmanlara olan ihtiyacını gidermek, yerelleştirilmenin yaygınlaştırılması ve bilimlerin, özellikle de beşeri bilimlerin teşvik edilmesi gibi amaçlar doğrultusunda hoca ve öğrencileri seçme merkez çekirdeğinin kurulması, üniversite cihat kurumunun kurulması, aralarında terbiyeti müderris ve İmam Sadık üniversitelerinin de bulunduğu yeni üniversitelerin kurulması gündeme alındı.
Eski rejim İslam'dan geriye kalan değerler sistemine karşı mücadele bağlamında İslam İnkılabı'nın üniversiteler ve öğrenci hareketlerine yönelik bir diğer etkisi havza ve üniversite arasındaki vahdet meselesiydi. İnkılaptan önce Pehlevi rejimi iki kurum, yani dini ilimler havzası ve üniversite arasında her zaman tefrika ve anlaşmazlığın hakim olmasına çalışırdı. Fakat İslam İnkılabı'nın zaferi ardından söz konusu iki kurumun, iki merkez ve düşünür kesimin İslam İnkılabı ülkelerinin gerçekleşmesi hedefiyle yan yana adım atmasına çalışıldı.
İslam İnkılabı'nın zaferi ardından üniversite öğrenci hareketleri sürecindeki bir diğer mesele, düşmanların İslami nizam ve toplumu etkilemek için öğrenciler ve öğrenci hareketlerini kullanma çalışmasıydı. Düşmanların Hicri Şems'i 1378 fitnesini yayma çalışmaları ve Tahran Üniversitesi öğrenci yurduna saldırı olayları bu bağlamda değerlendirilebilir. Ayrıca son dönemde yaşanan olaylar ve kargaşalar da yine öğrenciler ve üniversiteler düşmanın hedef aldığı başlıca merkezlerden biri olmuştur.
Bu yüzden düşmanlar 23 Ekim tarihinde üniversitelerde yeni öğretim yılının başlamasını ülkede kargaşa ve kaos oluşturmak için uygun fırsat olarak gördü. Zira üniversitelerde kızlar ve erkeklerin varlığı üniversite ve öğrenci ortamlarını kullanmak için bir fırsat oluşturuyordu. Böylece düşmanlar üniversite ortamını gerginleştirmeye, orada iki kutuplu ortam oluşturmaya ve de öğrenciler tarafından diğer normlarına aykırı davranışlarda bulunarak slogan atmaları ile hedeflerine ulaşmak için öğrencileri ve üniversite ortamını bir araç olarak kullanmaya çalıştı. Tabii ki düşmanın bu yöntemine karşı doğru ve mantıklı bir politika izlemek için öğrenci kesimin, İslam İnkılabı ve Aziz İran'ın düşmanlarının şom planları ve hedefleri hakkında sahip olduğu basiret ve bilinç düzeyinin artırmasını gerektiriyor.
Değerli dinleyiciler, İranlı üniversite öğrencilerinin hareketi ve çağdaş tarihinin unutulmaz günlerinden biri olan 16 Azer Öğrenci Günü nedeniyle hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Programlarımızı www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi ve görüş desteklerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nehcül Belaga aynasında Hazreti Ali Aleyhisselam düşüncesi.
Muhterem dinleyiciler, Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam düşüncesi başlığıyla hazırladığımız sohbetimizin 39. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Kur'an-ı Kerim'in kardeşiyle lakaplandırılan Nehcül Belaga adlı eser, dünyada eşsiz bir konuşmacı ve kelamı en üstün kelam olan büyük bir insanın dilinden ve kaleminden çıkan sözlerden ibarettir. Bu sözler üzerinden 14 asır geçmesine karşın hala ilk günkü tazeliğini ve etkisini korumuştur. Bugün sizlere Hazreti Ali Aleyhisselam'ın cahil havariç cemaatine karşı mücadelesinden bahsetmek istiyoruz.
Geçen iki bölümde Havariç hareketi ve özellikleri hakkında sohbet ettik. İslam dininden sadece dış görüntüsünü gören ve bu semavi dini yüzeysel, yaklaşan bir avuç cahil ve dini bilimden yoksun insan İslam tarihinde havariç olarak bilinir. Havariç Safen, savaşı sırasında İmam Ali Aleyhisselam komutasındaki İslam ordusu Sapkın Muaviye ordusunu yenmek üzereyken, Muaviye'nin askerleri Kur'an-ı Kerim'i mızrakların başına geçirince İmam Ali Aleyhisselam'ı hakemliği kabul etmeye zorlayan Zübne'dir. Ancak daha sonra hakemliğin olumsuz sonuçlarını gören bu kandırılmış basiresiz Zümre karara karşı olduklarını ilan ettiler. Oysa tarihinde şehadet getirdiğine göre İmam Ali Aleyhisselam işin başında kesinlikle hakemliği kabul etmek istemedi ve sırf havariç denen bu sapkın cahil zümrenin baskıların sonucu hakemliği kabul etmek zorunda kaldı. Buna karşın İmam Ali Aleyhisselam hakemliğin sonucu açıklanıncaya dek sustu. Bu mesele havaricin İmam Ali Aleyhisselam'ın kurduğu İslam ordusundan ayrılmalarına yol açtı. Şimdi maceranın devamına geçiyoruz.
Hakimiyetin sonucu açıklanınca iki tarafın temsilcileri Kur'an-ı Kerim hükmü ve Allah Resulü'nün siyerine ihanet ettikleri ortaya çıktı. Dolayısıyla Hazreti Ali Aleyhisselam insanları topladı ve şöyle buyurdu. Acaba benim söylediklerim ve sizin umursamadığınız şeyleri şimdi görebiliyor musunuz? Bunlar ihanet etti. Dolayısıyla hakimiyetin sonucunun hiçbir değeri yoktur. Şimdi de kusurunuzu telafi etmeli ve bunun için yeniden cihat için hazırlanmalı ve Muaviye'nin işini bitirmelisiniz. Bu açıklamanın ardından Hazreti Ali Aleyhisselam havariçi bir kurye gönderdi ve iki tarafın temsilcilerinin Kur'an-ı Kerim'e aykırı hüküm verdiğini, kendisinin İslam ordusunun başında Şam'a doğru yola çıktığını ve onlardan da İslam ordusuna katılmalarını istediğini söyledi. Ancak havariç Hazreti Ali Aleyhisselam'a verdikleri cevapta o Hazreti kendilerinin imamı olarak seçmelerini caiz görmediklerini belirterek Bağdat'ın doğusunda Nehrivan'a doğru hareket ettiler. Havariç o sırada Abdullah bin Vehhab adında bir sapkını lider olarak seçti.
Havariç cemaati İmam Ali Aleyhisselam'dan ayrıldıktan sonra Nehrivan'a doğru ilerlerken yolda karşılaştıkları herkesten hekemiyetle ilgili görüşünü soruyor ve bu karar hakkında onlar gibi düşünmeyenleri öldürüyordu. Abdullah bin Habab ve hamile eşini de bu sebepten ötürü şehit ettiler. İmam Ali Aleyhisselam havaricin toplumda yarattığı derin panik ve dehşet havasına karşın öncelikle meseleler yüzünden onlarla çatışmak istemedi ve daha çok bir an evvel İslam ordusunu toplayarak Şam'a doğru hareket etmeye ve Muaviye'nin işini bitirmeye karar verdi. Bu yüzden imam bazılarının gündeme getirdi, havarici onlar yokken evlerine yurtlarına saldıracağı meselesine verdiği cevapta şöyle diyordu. Havariç Küfe'ye saldırmaz. Havariç Şam fitnesinin ürünüdür. Eğer biz Şam ordusunu yenersek Havariç de kendiliğinden bastırılmış olur. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam Havariç'e gittikleri yanlış yoldan geri getirmek amacıyla onları nasihat etmeye çalıştı. Fakat maalesef Havariç'in şiddet uygulamaları daha da arttı ve korkunç cinayetler işlemeye başladı. Bundan başka İslam ordusunda bulunan bir grup münafık da fitne çıkarmaya başladı. Dolayısıyla İmam Ali Aleyhisselam sorunu acilen çözümlemek için cahil ve barbar havarici bastırmayı gündemine aldı.
Aslında Hazreti Ali aleyhisselam havaricin tüm cinayetlerine ve insanlık dışı uygulamalarına rağmen son ana kadar onlarla savaşmamaya, mantık ve hoşgörüyle onları irşad etmeye çalıştı. Bu yüzden o hazret her fırsatta ve hatta kılıçların çekildiği son anda ve savaşın başlayacağı sıralarda bile onlarla müzakere ediyordu. Hazreti Ali aleyhisselam adeta bir baba şefkatiyle onlara şöyle buyurdu: "Eğer benim hata yaptığımı ve İslam'dan saptığımı düşünüyorsanız neden Allah Resulü'nün ümmetini benim yüzümden sapkın sayıyor ve benim hatam yüzünden onları kafir ilan ediyorsunuz? Neden kılıçlarınız körü körüne masum insanların başına iniyor? Neden günahkar insanlarla masum insanların arasında bir fark görmüyorsunuz?"
İmam Ali aleyhisselam ardından havarice Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okuyarak bazı günahların cezalarını anlattı ve her günahın küfüre sebep olmadığını ve bütün insanların tekfir edilemeyeceğini beyan ederek şöyle buyurdu: "Hatırlayın, Allah Resulü günahkar insanları İslam ahkamına uygun cezalandırır ve ilahi haddi uygulardı. Ancak günahkarların büyük günahları onlara beytulmaldan haklarının ödenmesini, adlarının İslam divanından silinmesini ve Müslüman sayılmamasına sebebiyet vermiyordu." İmam Ali aleyhisselam bu sözlerin devamında itidal çizgisini beyan ederek şöyle buyurdu: "Yakında iki grup benim hakkımda yanlış yola sapacaktır. Birinci grup bana olan sevgilerinde ifrat edenlerdir. Öyle ki hak yolunun tersi istikametinde ilerler. İkinci grup bana karşı düşmanlıkta ifrat edenlerdir ve bu düşmanlık onları doğru yoldan saptırır. Ancak benim en iyi taraftarlarım bana karşı dostluklarımda ılımlı olanlardır. Siz de onlardan olun."
Tahran Radyosu.
Ancak havariç o kadar çok inat etti ki Hazreti Ali aleyhisselamın baba şefkatiyle yaptığı nasihat ve uyarıları onların taş yüreklerini etkilemedi. Bu yüzden savaş kaçınılmaz oldu ve iki ordu karşı karşıya geldi. Ancak savaş neredeyse başlayacağı sırada ve herkes saldırı emrini dinlemek üzere hazırlanırken Hazreti Ali aleyhisselam ordunun önüne geçti ve meydanın ortasında havaricin karşısında durdu. Şimdiye kadar hep insanları hidayete erdirmeye çalışan İmam Ali aleyhisselam son kez bu cahil zümreyi uyarmak, onları gaflet uykusundan uyandırmak ve sapkınlıktan kurtarmak istedi. Bu yüzden Hazreti Ali aleyhisselam onlara hitaben şöyle buyurdu: "Sizleri şu nehirde ve şu arazilerde cansız bedenlerinizle yatarken sabahlamanız konusunda uyarıyorum. Üstelik Yüce Allah katında hiçbir gerekçeniz olmadan çıkacaksınız."
Thank you.
Ancak gene İmam Ali Aleyhisselam'ın nasihatleri havaricilerin ölen kalplerini etkilemedi. Fakat İmam Ali Aleyhisselam yine savaşı başlatmaya razı olmadı ve İslam ordusuna dönerek şöyle buyurdu. Acaba aranızda ebedi cennet pahasına eline Kur'an-ı Kerim'i alıp çıkacak ve onları Allah'ın kitabına ve peygamberin siyerine davet edecek biri var mıdır? İmamın sözü henüz bitmeden Amer oğulları aşiretinden bir genç bir iş için gönüllü oldu. Genç mücahit eline Kur'an-ı Kerim'i aldı. Havariç ordusunun karşısına çıktı, onları ilahi kanunlara ve Kur'an-ı Kerim'e itaat etmeye çağırdı. Ancak genç mücahidin sözleri daha sonra ermeden havariç genci ok yavruna tuttu. Genç mücahit İslam ordusuna yüzünü çevirince yüzü oklarla kaplıydı. Genç mücahit orada şehit düştü. Bu gelişmenin ardından İmam Ali Aleyhisselam İslam ordusuna savaşa hazır olmalarını emretti. İslam ordusu ile savaşta helak oldukları takdirde şehit olacağını sanan cahil havariç birden İslam ordusunu ok yağmuruna tuttu. Askerler imama şöyle dedi. Ey emiren müminin, bizi ok yağmuruna tuttular. Saldır emri verin. İmam Ali aleyhisselam bekleyin şeklinde karşılık verdi. Havariç ikinci kez İslam ordusunu ok yağmuruna tuttu ama İmam yine askerlerine tepki vermemelerine emretti. Ancak bu hareket üçüncü kez tekrarlanınca imam şimdi onlarla savaşın diye emretti.
Savaş kısa sürede İslam ordusunun zaferiyle noktalandı. Savaşta havaricin büyük bölümü helak olurken seyrek sayıdaki havariç savaş meydanından kaçmayı başardı. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ordusu onları takip etmek istedi. Ancak imam onları bu işten men etti ve şöyle buyurdu. Benden sonra havarici öldürmeyin. Çünkü hakkı ararken hataya düşen insan batılı arayan ve bulan kimseye benzemez.
Gerçekte havaricin sapkınlığının nedeni dini yanlış yorumlamaları, aşırı inat etmeleriydi ve bu huyları tarih boyunca tüm evrelerde aynı şekilde devam etti. Kuşkusuz havaricin bu huyundan en çok düşmanlar yaralandı. Bu gerçek İmam Ali'nin havaricin Şom geleceğiyle ilgili öngörüsünde göze çarpıyor. Nahrivan Savaşı'nın sonunda sahabeden biri şöyle dedi. Galiba sonunda havaricin şerrinden kurtulduk ve hepsi yok oldu. Ancak İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu. Böyle değil. Allah'a andolsun bunlar erkeklerin belinde ve kadınların rahiminde saklanan nutfalar gibidir. Gelecekte arada bir bunlardan bir boynuz çıkacak. Bu boynuz kesilecek ve yine bir başka boynuz çıkacak ve yine kesilecektir. Ta ki onların son nüfusu Beytülmal'ı yağmalayan ve çalanlar olana kadar.
Bu uyarıyı Hazreti Ali Aleyhisselam havariç hakkında yaptı ki, gelecek kuşaklar Kur'an-ı Kerim'in yüce kültürü ve İslam dininin ilke ve değerleri doğru yorumlanmadığı ve insanlar dini basirete kavuşmadığı takdirde sürekli bu tür sapkın akımların ortaya çıkacağını bilsin. Nitekim bugün bazı İslam ülkelerinde havaricin selefi tekfirci terör örgütleri çerçevesinde yeniden hortladığına şahit olmaktayız.
Muhterem dinleyiciler, Yüce Allah'ın yegane oluşu hepimizin gönlüne ve ruhuna hakim olmasını ve şeytan vesveselerinden uzak tutmasını niyaz ederek İmam Ali Aleyhisselam'ın düşüncesini irdelediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.in üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Bugün 16 Azer, miladi 7 Aralık 2022 Çarşamba ve İslami İran takviminde öğrenci günü olarak ilan edilmiştir. İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Kültür İnkılabı Yüksek Şurası çeşitli alanlardaki zaafları ve yanlış kültürel önermeleri dikkatle gözlemleyip fark ederek doğru ve ilerici ifadelerin yayılmasına bilimsel çözümler getirmelidir dedi. İran hükümet sözcüsü Bahaduri Cehromi 16 Azer öğrenci hareketinin dış müdahaleyle yüzleşme günü olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan müzakere masasından ayrılmayacağız dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov İran COEP'in yeniden canlandırılması için müzakerelere hazır olduğunu belirtti. Tümgeneral Selami İslam devrim muhafızları dünyadaki tüm modern askeri teknolojilere ulaştı dedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0 98 21 22 01 36 82 ayrıca çift 0 98 21 22 01 36 82 veya çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.